Ayrım 21, sayfa 210. Yenilerek kazanmak. Hasta, kızgın ve çekicilikten uzak. Birkaç yıl önce kendime dönük yıkıcılığımla ilgili bir rüya görmüştüm. İronik ama göreceğiniz gibi tesadüfi olmayan bir şekilde. Bu, mesleki olarak başarılı olmaya başladığım bir dönemdi. Yine anlamlı bir şekilde bunu iş yaşamındaki tersliklerle uğraşan, benden yaşlı ve oldukça başarılı bir arkadaşımla o gün yaptığım konuşmanın tetiklediğini sanıyorum. Rüyamda ailemle birlikte arabayla bir yerlere giderken birden direksiyonun kontrolünü kaybediyordum. Araba hurda yığınına dönüyordu. Karım, çocuklarım ve ben iyiydik. Ama etrafta kan, eğilmiş metal parçaları ve parçalanmış kumaşlar vardı. Bu noktada görüntü kayboluyor, bir sonraki sahnede karımla çılgınlar gibi sevişiyorduk. Rüyamı düşünürken aklıma hemen ailemde babamın arabasını parçalamayan tek erkek olduğum geldi. Babam da ergenlik çağında veya 20'li yaşlarındayken iki ağabeyim de bunu yapmıştı. Ailemde kimse bu kazaları hafife almamış ve kimse arabayı parçaladıkları için ağabeylerimi ödüllendirmemişti. Ama bu olaylar babamın birkaç yıl sonra araba parçalayan ağabeylerimden birini ailenin en iyi şoförü ilan etmesini de engellememişti. Ve gerçek şu ki yıllarca saldırganlığımla ilgili olarak kendimi ağabeylerimden daha az rahatsız hissettim. Bu sadece araba kullanma tarzıma yansımakla kalmayan bir olguydu. Nedeni kendimi onlardan daha az rekabetçi ya da düşmanca hissetmemden çok bu duygular konusunda daha çelişkili olmamdı. Sonuç olarak benim kendime dönük yıkıcılığım araba parçalama aptallığından değil kendini parçalama çılgınlığından oluşuyordu. Örneğin lisenin ilk yılında öğrenci birliğine başkan seçilmek için çok çalışmıştım. Ama başkan olur olmaz öğrenci birliğini müdürle çatışma noktasına getirecek bir gündem belirlemiştim. Öğrenci birliği benim liderliğimde okul idaresinden zorunlu üniforma uygulamasından vazgeçilmesini ve öğrenciler için bir sigara içme odası açılmasını istemişti. İdare her iki talebimizi de reddedince de seçildikten yalnızca 2 ay sonra protesto amacıyla görevimizden istifa etmiş, böylece öğrenci birliği kavramını birkaç yıl içinde yerle bir etmiştik. Açıkça iktidar ve otoriteye belli bir ilgi duyuyordum ama bunları elde ettiğimde kendimin ve başkalarının çıkarları için kullanmak yerine görürler diye düşünerek bir kenara atmıştım. Oysa liderliği öğrenme fırsatını kaçırarak gören yalnızca ben olmuştum. Belki daha incelikli ama sonucu itibariyle daha uygun bir örnek üniversitedeki branş seçimimdir. Ağabeylerim saldırgan, hukuk mesleğine doğru 4 nola giderken ben sinema okumaya gittim. Elbette yanlış bir şey değildi bu. Tabii eğer benim durumumda olduğu gibi sinema yeteneğinden yoksun değilseniz. Bir şekilde sinemacılığın bana uygun olmadığını biliyordum. Ama ne kendime ne de aileme kulak astım. Ancak daha sonra tercihimin tüm yönleriyle yüzleştikten sonradır ki buna düzenli bir insan olarak eğlence dünyasının istikrarsız ve düzensiz ortamında yaşamımın olanaksız olduğunu fark etmem de dahildi. Branş değiştirdim. Şansıma işler yolunda gitti. Yani yol yakınken dönmüş olduğum için pişmanlık duymuyorum. Yakınlarda bir arkadaşıma kendimi başka alanlarda çalışırken düşünebildiğimi söylediğimde bana inanamadı. İşimle çok yoğun bir biçimde ilgili olduğumu, beni başka bir iş yaparken düşünemeyeceğini belirtti. Bir noktada haklı olabilirdi ve beni rüyama geri döndürdü. Göründüğü kadarıyla başarıyı yakaladığımı hissettiğimden, kendi çılgınlığımdan ailemdeki diğer erkeklerin aptallığına dönmek istemiştim. Öyleyse rüyam bir geçiş töreniyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Erkek olmak için, unutmayın, kadın rüyanın ikinci bölümünde ortaya çıkıyordu. Önce arabayı parçalamam gerekiyordu. Daha amiyane tabirle, seks yapmak istiyorsan taşakların olmalıydı. İlginç olan şu ki, bu rüyanın ailemden öte kültürel bir içeriği de vardı. İsrailliler oldukça çılgın şoförlerdir. İsrail'de trafik kazalarında ölenlerin sayısı terör ve savaş nedeniyle ölenlerin toplamından fazladır. Ve yine kendine dönük aşırı erkek yıkıcılığı bir bütün olarak İsraillerin ruhunun parçasıdır. Yıllar içinde benim de kişisel zorluklarım ve acılarım oldu. Ama ailem ve ben hayat yolunda birçok aileye ciddi zararlar veren ciddi istismarlardan ve kendine dönük yıkıcılıktan uzak kalmayı başardık. Yine de yukarıda tarif ettiğim kendime dönük yıkıcılığımın dinamiği temelde aşağıda anlatılacak olan vakalardan farklı değildir. Dediğim gibi gençliğimde saldırganlığımla ilgili olarak rahat değildim. ve bu alanda hala yapmam gereken şeyler var. Ama yakınlarda bunu bir kadın arkadaşıma ifade ettiğimde gülerek, saldırganlığınla ilgili olarak daha rahat olduğunda neye benzeyeceğini düşünmek beni ürpertiyor dedi. Neden bazı insanlar saldırganlıklardan kendilerine zarar verecek kadar rahatsızdırlar? Bu soruya nihai cevap, babasının intihar etmesi de dahil yaşadığı pek çok çocukluk travmasından kurtulmak için kahramanca mücadele eden bir danışanımdan geldi. Danışanımın babası, çocukluğu boyunca hem danışanıma hem de karısına fiziksel şiddet uygulamış ve annesi çeşitli defalar danışanımı ve küçük oğlunu da yanına alıp evi terk etmişti. Ama babası eve dönmesi için kendi adına yalvaran arabulucular göndermiş, her seferinde geri dönmüştü. Danışanım 12 yaşlarındayken son derece ağır bir şiddetin yaşandığı bir günün akşamında anne çocuklarını yanına alıp bu sefer bir daha dönmemek üzere evi terk etmişti. Evden çıkarlarken danışanım o gün annesini vahşi bir şekilde döverken gördüğü babasına "Senden nefret ediyorum" diye bağırmıştı. Birkaç gün sonra hiçbir arabulucu gönderilmediği halde anne çocuklarıyla birlikte eve dönmüştü. Kapı açılmayınca da danışanımdan pencereye tırmanıp zemin katta oturuyorlardı. Kapıyı açmasını istemişti. Çocuk ince bedeniyle yarı açık pencereden içeri girmeye çalışırken o gün bugündür unutamadığı bir manzarayla karşılaşmıştı. İri yarı ve güçlü bir adam olan babasının bedeni ağzının kenarından hala akmakta olan kırmızı bir kan şeridiyle tavandan aşağı sallanıyordu. Danışanım gerçekte böyle olmadığını bilecek yaşta olmasına rağmen babasının kendisinin öldürdüğüne inanıyordu. Sonunda kendisinde babasına duyduğu öfkeyi ifade edecek gücü bulmuş ve bakın neler olmuştu. Acı gerçek şuydu ki babasından nefret etmiyor, onu seviyordu. Babasının bir gecede kendisini defalarca ziyaret ettiği nostaljik rüyalarının da doğruladığı gibi yetişkin olduğunda da onu sevmeye devam etti. Elbette babasının korkunç bir şiddet uyguladığı rüyalar da görüyordu. Çocukların dilinde senden nefret ediyorum, artık benim arkadaşım değilsin ve keşke ölseydin oldukça yaygın öfke ifadeleridir. Ama çocuğun öfkesi belirli bir yoğunluk ve derinlikte ise ve öfkesini ifade ettikten hemen sonra bir intihar olayı gerçekleşirse çocuğun babasının kendisini çocuk kendini kötü hissetmesine neden olduğu için öldürdüğünü düşünmesine şaşılabilir mi? Ya çocuğun kendi öfkesinden sonsuza kadar korkmasından şaşılacak bir şey var mıdır? Ve bundan dolayı herhangi bir öfke belirtisi göstermek yerine kendini de depresyona yol açacak kadar suçlamayı tercih etmesinde. Bu danışanım kesinlikle kendisini suçluyordu. Klasik depresyon teorisinin öngördüğü gibi öfkesini kendine yöneltiyor ve babasını zihinsel olarak öldürmüş olmasını depresyonla cezalandırıyordu. Erkeklerin kendilerine dönük yıkıcılıkları aslında erkeklerden çok kadınları etkisini altına alan, depresyonla sınırlı olmasa da ikisi arasında kavramsal bir akrabalık vardır. Kendine dönük yıkıcılık depresyonun birinci dereceden kuzenidir. Her iki durumda da kişi kendisi için önemli bir kişiye beslediği, kabul edilmesi imkansız olumsuz duygularla mücadele eder ve sonunda bu duyguları kendine yöneltir. İkisi arasında en büyük fark ise kendine dönük yıkıcılıkta bu olumsuz duyguların kızgınlıktan çok öfke taşıması ve kişinin çocukluğu boyunca bir tür istismara uğramaktan yorgun düşmüş olabilir. Bunları içinde tutamayacak kadar zayıf olmasıdır. Bu durumdaki kişi olumsuz duygularını daha çok dışsal, fiziksel dünyada göstermeye zorlandığını hisseder. Örneğin, bu danışanın bana kızdığında yalnızca depresyona girmekte kalmıyor, görüşmelerine de gelmiyordu. Bana benden nefret ettiğini söylemek zorunda kalmamak için randevusunu gerçekten unutuyordu. Ya da karısı CD'lere çok fazla para harcadığı için onu eleştirdiğinde ona haklı olduğunu söylüyor ama ertesi gün daha çok CD satın alıyor ve bu sefer bunu karısına söylemiyordu. Daha da önemlisi, işinde yeterince hızlı yükselmemesine kızıp üzüldüğünde iş yerine haber vermeden hastalık izni yapmayı alışkanlık haline getirmişti. Patronu uyardığında yanlış yaptığını kabul ediyor ama yapmaya da devam ediyordu. Ve izleyen her disiplin cezasından sonra daha sık işe gelmeyerek iş yerindeki konumunu sarsacak şekilde gerginliğe tırmandırıyordu. Bu da sonunda işten atılmasına neden oluyordu. Benzer dinamikleri olan bir başka danışanım daha az istismarcı bir ev ortamında yetişmişti. Bundan dolayı kendine dönük yıkıcılığının depresif yanı ağır basıyordu. Bu danışanı politik olarak istikrarsız bir Güney Amerika ülkesindendi. Ve babası o işletme okumak üzere Amerika'ya gelmeden önce hükümet karşıtı faaliyetleri nedeniyle tutuklanmıştı. Danışanım ailesinin ısrarı üzerine ve elbette kendi güvenliği için öğrenimini ertelemeyip New York'a gelmişti. Üniversiteye başlamasından kısa bir süre sonra hükümetin babasına politik faaliyetlerine son vermeyi kabul etmesi halinde serbest bırakabileceğini bildirdiğini öğrenmişti. Babası teklifi reddetmiş ve sonuç olarak 2 yıl hapse mahkum edilmişti. Danışanım elbette ülkesine karşı öfkeliydi ama babasına da kızıyordu. Bir yandan ilkelerine bağlılığı ve dürüstlüğü nedeniyle ona hayranlık duyuyor ama aynı zamanda gerçek hayattan kopuk olduğunu ve ailesinin maddi durumuyla ilgili olarak hiçbir sorumluluk almadığını da düşünüyordu. Danışanım aylar boyunca öfkesi konusunda ne yapması gerektiğini düşünüp durdu ama her seferinde babası hapisteyken onu duygusal bir zarardan koruma isteği ağır bastı. En sonunda babasını hapisten çıktığında politik faaliyetlerine son verip ailesi için çalışmaya başlamazsa onu babalıktan reddedeceğini bildiren bir mektup yazmaya karar verdi. Bu mektubu yazdı ama göndermedi. Bu arada konuyu enine boyuna düşünürken öylesine büyük bir hayal kırıklığı ve kızgınlık yaşadı ki babası hapisteyken ölse bunun bütün ailesi için daha iyi olabileceğini bile düşündü. Bundan bir hafta sonra babasının salı verilmesine 7 ay kala bir kalp krizi geçirip öldüğü haberini aldı. Burada da bir ölüm dileği gerçekleşmişti. Yetişkinlerin kafası başka türlü çalışsa da öfkenin öldüreceği yolundaki bilinçsiz çıkarsama bunu cezalandırıcı bir depresyona dönüştürmemizi ister. Bu şartlar altında danışanın babasına olan öfkesinin devam etmesi özellikle zordu. Sonuçta o, danışanımın kendisinin de korktuğu ve nefret ettiği baskıcı bir otoritenin zulmüne uğramış, daha da önemlisi bu otorite tarafından öldürülmüş bir ilke adamıydı. Bu durumda sadece babasının başkalarının çıkarları uğruna sonunda kendini feda etmesinin kendi çıkar kaygılarını anlamsız kıldığı düşüncesi nedeniyle olsa bile danışanımın kendisinden nefret etmesi, dolayısıyla da kendisine zarar vermesi görece daha kolaydı. Bu danışanım ilk başta depresyonun aslında babasına beslediği süreyen bir öfke olduğunu düşüncesine karşı direnmişti. Beni görmeye geldiğinde babasını idealize etmeyi ve öfkeden çok üzüntü duymayı başarmıştı. Ama birlikte bu hikayeyi yeniden kurarken o da her şeyi benim gördüğüm gibi görmeye başladı. Ve terapide bir dönüm noktası olduğunu düşündüğü bir rüyasında babasıyla bir araya geldiklerini, babasının ona "beni suçlama" dediğini, kendisinin de "suçlamıyorum" diyerek karşılık verdiğini, bu noktada birbirlerine sarıldıklarını ve barıştıklarını görmüştü. Danışanımın da söylediği gibi bu Hollywood tarzı rüya onu öfkesiyle barıştırmış mıydı, yoksa öfkesinin derinliğini inkar mı ediyordu? Bundan emin değildim ama hangisi olursa olsun bu rüya danışanımın babasına öfkeli olduğu ama bunu istemediği varsayımını doğruluyordu. Bu iki baba vakasındaki en ince benzerliklerden biri büyük ihtimalle bilinçli olarak niyetlenilmediği halde babanın davranışının çocuğa, onda temelde yanlış giden bir şeyler olduğu yolunda güçlü bir mesaj taşıdığı gerçeğiydi. Ebeveyn intiharında mesaj, "sen benim hayatta kalmam için yeterli bir neden değilsindir. Aileye bakmak yerine hapse girmeyi seçme durumunda, hatta oğlunun işletme okumayı seçtiği bir zamanda kendi çıkarları yerine ilkelerini seçme durumunda çocuğa verilen mesaj pek onaylayıcı değildir. Her iki olayda da mesaj oğlunun boğularak ölmeye mahkum eden baba Kafka'nın mesajıyla benzerlik taşır. Ve her iki durumda da tıpkı sonunda kendisini nehre atan oğul Kafka gibi danışanların kendilerine dönük yıkıcılıkları babanın bilinçsiz mesajına uygundur. Burada hangi anne baba çocuğunun kendisine karşı yıkıcı olduğunu görmek ister ki diyerek itiraz edebilirsiniz. Bilinçli olarak tabii ki hiçbir anne baba bunu istemez. Tam tersine en kötü ebeveynler bile gerçekten ellerinden geleni yaparlar ve bir ebeveyn için çocuğunun iyi olduğunu görmek en büyük ödüldür. Ama kendine dönük yıkıcılığın çelişkili ve en sorunlu yanı buradadır. Saldırganlık kişinin özüne yöneltilirken ebeveyne karşı düşmanca niyetler doğuran saldırganlıktan daha da güçlü bir şekilde varlığını korur. Bir erkek kaybeden olmakla, yalnızca kendisini cezalandırmakla kalmaz. Öncelikle kendisini mutlu görmekten başka bir şey istemeyen, ebeveynini veya onların yerini tutan kişileri de cezalandırmış olur. Her ebeveyn bildiği gibi bir çocuğun ailesini mutsuz etmesinin en iyi yolu kendisini gerçekten mutsuz etmesidir. Aile bir ceza verdiğinde, diyelim ki bir hafta bilgisayar oynama yasağı getirdiğinde çocuk açıkça bir şey kaybeder. Ama kayba biraz daha dayanabilirse bilgisayar oyunundan daha ödüllendirici bir şey, anne babasını cezalandırma şansını elde edebilir. İşte bilgisayar oyununuz ve bana verdiğiniz tüm oyuncaklar, bunların hiçbirine ihtiyacım yok diyerek hepsini bir kenara atabilir ve anne babasının çok geçmeden bilgisayarda oyun oynasın diye yalvarmaya başlayacaklarını bilerek kararlılıkla bekleyebilir. Bunu yetişkinlerde saklamak zor olabilir ama şartlar açıkça aleyhine olduğu halde bunları zorlamaya devam eden kendine karşı yıkıcı bir erkekle kişisel ilişki içindeyseniz belki de onun kaybederek kazanmaya çalıştığını, çünkü onun kaybı sizin de kaybınızdır, görebilirsiniz. Bana kalırsa kendine karşı yıkıcı ruh halinin ayırt edici özelliği olan o tuhaf ve dokunaklı kahramanlık ve kindarlık birleşimini Rus yazar Fyodor Dostoyevski kadar iyi betimleyebilmiş hiçbir psikolog, psikiyatri veya atsız alkolikler hayranı yoktur. Bir seferinde kendine karşı tamamen yıkıcı olmayan ama bu yolda kendisine zarar veren bir danışanıma Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar adlı kitabının okunmasını önermiştim. Genç ve çekici bir adam olan danışanım buna hafif alaylı bir karşılık vermiş. Dostoyevski ha, bunu söylerken bunu önermenin benim entelektüel üstünlüğümü gösterdiğini ve böyle bir kitabı okumayacak kadar aptal olduğunu ima etmek ister gibiydi. Oysa gerçek niyet bunun tam tersiydi. Kendisini aşağılayarak beni aşağılıyordu. Bu kitabı aklıma getiren tek şey ki entelektüel olmaktan çok ayakları yere basan bir kitaptır. Tam da onun bu bilinçsiz tavrıydı. Kitap şöyle başlıyordu. Ben hasta bir adamım. Gösterişsiz, içi hınçla dolu bir adamım ben. Sanıyorum karaciğerimden hastayım. Doğrusunu isterseniz ne hastalığımdan anladığım var, ne de neremin ağrıdığını tam olarak biliyorum. Tıbba, hekimlere saygı duymakla birlikte, şimdiye dek tedavi olmadığım gibi, bundan sonra da böyle bir şey düşünmüyorum. Hayır, hayır, salt hıncımdan dolayı tedavi olmak istemiyorum. Siz bunu anlayamazsınız. Ama ne ziyanı var, ben anlıyorum ya. Bu huysuzluğum kime, kötülük edeceğimi açıklamak elimde değil. Bunu ben de bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa, o da tedaviden kaçmakla hekimlere bir zarar veremeyeceğim. Olsa olsa bütün zararı kendimin çekeceğidir. Yine de hıncımdan tedavi olmuyorum. Karaciğerim ağrıyormuş. Varsın daha beter ağrısın. Bu böylece sürer gider. Ama ben içimdeki kendine dönük yıkıcılık şeytanına karşı koyup sizi buna daha fazla maruz bırakmayacağım. Asıl önemli olan bu hasta adamın acıdan gerçekten nasıl bir zevk aldığını anlatırken taşı gediğine koymasıdır. Dişi ağrıyan bir adam evdeki herkesin dinlenmekten yorgun düştüğünü bildiği halde sızlanmaya devam ediyorsa, Dostoyevski'nin karakteri onun bunun izleyiciye verdiği mesajdan zevk aldığı için yaptığını anlatır. Nasıl? Sizi rahatsız ediyor, içinizi sızlatıyor. Hem de evinizde uyutmuyorum ya. Uyumayın, dişlerimin ağrıdığını her an siz de anlayın. Artık eskiden görünmek istediğim gibi bir kahraman değil, iğrenç, şirret bir adam var karşınızda. Öfkeli çocuk gibi bu tür erkekler de kendisini umursamayan, insanları yenmenin en iyi yolunun kendi kendisini mutsuz etmek olduğunu bilir. Saldırganlığını yaşamayı ve doğrudan ifade etmeyi beceremediğini hisseden erkek, başkalarının kendi başarılarıyla ilgili olarak kendilerini suçlu ve mutsuz hissetmesini sağlamak için başarısız olmaya gayret eder. Görünmez adam. Uluslararası ilişkiler dalında doktor adayı olan bir danışanım, NATO'nun Yugoslavya'ya düzenlediği hava harekatı sırasında gördüğü bir rüyayı anlatmıştı. Rüyasında Yugoslavya semalarında bir jet uçağı kullanıyor ve kendisi vurulmadan askeri hedefleri vuruyordu. Son birkaç gün içinde yaşadığı bu rüyayı görmesine neden olabilecek olayları araştırırken, televizyonda uçak savar ateşiyle karşı karşıya kalan bir uçağı gördüğünde, bu pilotlar gerçek risk altında bile işlerini yapmaya devam edebiliyorlarsa gerçekten çok cesur olmalılar diye düşündüğünü hatırladı. Danışanın bu düşüncesini doktorasını aldıktan sonra hayatına vereceği yön konusundaki çelişkilerine bağladı. Hayali Washington DC'ye taşınmak ve üst düzey yönetim kademelerini uluslararası ilişkiler alanında çalışmaktı. Ama Washington'un güç politikalarına dalmak için fazlasıyla riskten kaçınan biri olduğunu hissediyordu. Böylece sonunda üniversitede kariyer yapacağı veya lise öğretmeni olacağı sonucuna vardı. Danışanım rüyasında kendisine risk alacak gücü bulduğunu ve istediğini yaptığını görmüştü. Bunun rüyamızda uçaksız bile uçabiliyor olmamızdan farklı bir nedeni olduğunu ima ederek ona, "Bunu rüyanda nasıl yapabildin?" diye sordum. Konuyu biraz daha deştikten sonra da nasıl bir jet uçağında olduğunu öğrenmek istedim. "Bir F-117 idi," dedi. Belli belirsiz bir tebessümenin ardından ikimizin de bildiği bir şey gizliyor gibiydi. Askeri ve psikolojik ferasetime kendim de hayret ederek "Sealed," diye yerimden fırladım. Bütün haber manyakları gibi danışanım da ben de gizlice hareket ederken kendini koruyan Sealed'lardan haberdardık. "Görünmez bombacı," diye anılan bu jet dünya üzerindeki düşman radarlarından kaçabilen tek uçaktı. Yani danışanım gerçek oyunun oynandığı Washington'a gitmek istememekle birlikte kendini bir ölçüde korumaya almadan bunu yapamayacağını hissediyordu. Washington'dan, yani temsil ettiği şeylerden hoşlanmıyor değildi. Orada incinmek istemiyordu. Bu bir talihsizlikti. Çünkü bugünlerde akademik ortamlar güç politikalarından arınmış fil dişi kuleler değil. Ama rüyayla ilgili asıl sorulması gereken danışanının mesleki çelişkilerine neden savaş ortamında yaşadığıydı. Evet, Washington belki gerçekten çok saldırgan bir yer. Ama nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, işinizde başarılı olmak için saldırgan olmanız gerektiği de gerçek. Bazen başkalarının zararına da olsa hayatta kalmanız gerektiklerini yere getirmek zorundasınız. Ama elbette saldırganlık saldırganlığı doğurduğu için derinizde kalın olmalı. Demek ki bu danışanımın kendine dönük yıkıcılığı kendi saldırganlığını kendisine yöneltmekten çok misilleme görme korkusuyla başkalarına saldırganlık gösterme isteksizliğinden oluşuyordu. Elbette uluslararası ilişkiler dalında doktora yapmak öyle basit bir iş değildir. Ama danışanıma göre bu risksiz bir gizlenme yeriydi. Söz saklanmaktan açılmışken geleneksel yaklaşım her erkeğin mümkün olan en büyük cinsel organa sahip olmayı istediğini söylese de birçok erkek penislerini kısaltmak veya tamamen saklamak istediği de doğrudur. Bazı erkekler saldırgan performans taleplerinden, erkeğe özgü güvensizlik çatışmasından anlatıldığı üzere öylesine korkarlar ki bunu kılık değiştirerek ya da hareketli bir hedef haline gelerek ifade etmeye çalışırlar. Hiçbir şekilde yalnızca erkeklere özgü olmayan bazı iş yeri oyunları, örneğin zimmetine para geçirmek, çalmak veya eşyaya zarar vermek, bu burkaç kategorisine girer. Eğer istismarcı patron yönetirken çok fazla erkek saldırganlığı gösteren birisi ise, burada sözünü ettiğim türden istismarcı bir çalışan yeterince saldırganlık göstermez. Yerini bulmayı ve erkek gibi davranmayı başaramadığını hissederek saldırganlığını gizli, görünmeyen biçimlerde ifade eder. Ergenlik çağında erkekler dünyasından örnek verirsek, erkek olmaktan çok fazla endişe duyduğu için yeni ve tehditkar kasık tüylerini tıraş ederek ikincil cinsel özelliklerini saklamak ya da yok saymak isteyen bir erkek çocuk gibidir. Bu ve bu tema çevresindeki çeşitlemeler toplumumuzda erkekliği geçiş baskılarına karşı gösterilen yaygın tepkilerdir. Bir danışanım ergenlik çağına girdikten sonra sertleşmeye başladığında müthiş endişe duyduğunu, penisiyle ilgili bir sorunu olduğunu düşündüğünü ve şişkinliği azaltmak için penisini yapışkan bantlarla sardığını hatırlatmıştı. Açıktır ki bu tür tepkiler daha çok cinsel gelişim konusunda konuşulmayan ailelerde görülür. Ama ilginç olan bunun aynı zamanda ailenin oğullarının erkek olmasıyla ilgili çelişki veya endişelerinin bir göstergesi de olabilmesidir. Geleneksel kültürlerde aile içinde cinsellikten daha az konuşulduğu, yani sorunun psikolojik olmaktan çok kuşak farkıyla ilgili olabileceği doğrudur. 8 yaşındaki oğlumdan farklı olarak aileme "Yine mi seksten söz edeceğiz?" dediğimi hatırlamıyorum. Diğer yandan Ortodoks toplumların seksi bu kadar tehditkar bulmasının nedeni bunun cinselliğin diğer yönlerinden farklı olarak temelde bir yetişkin eylemi olmasıdır. Ortodoksluğun dinsel, entelektüel ya da politik takipçilerinin çocuk gibi tutmaya yönelik gizli bir arzusu vardır. Takipçiler yüksek bir otorite tarafından benimsenen katı gerçeklere duygusal ve zihinsel olarak bağlılık gösterdikleri sürece sistemin meşruluğunu sorgulama olasılıkları azalır. Ortodoksun tanımı, her tür uç, katı ya da esnek olmayan ortamı içine alacak şekilde genişletirsek, psikolojik olarak bunun görünmeyen adamın beslediği toprak olduğunu söyleyebiliriz. Dini bir örnek alalım. 40 yaşlarında meslek sahibi evli bir Yahudi erkek olan danışanım, bana katı birer Ortodoks olan anne ve babasıyla yemeğe çıkmanın nasıl bir şey olduğunu anlatmıştı. Ailesi dindar olmadığını bildiği halde, aralarında bu konuyu tartışmama konusunda sessiz bir anlaşma vardı. Dolayısıyla beraber yemeğe çıktıklarında danışanım, canı istemese bile yalnızca dini kurallara göre hazırlanmış yemekler yiyordu. Ve bunu ailesine duyduğu saygıdan dolayı yaptığını söylüyordu ki, buna katılmamak mümkün değildi. Onlara saldırması için bir neden yoktu. Sorun ailesinin kendisine saygı duyduğunu hissetmemesindeydi. Ailesi onun olduğundan farklı birisiymiş gibi davranmasını bekler gibiydi. Peki, ailesi ona saygı duymazsa o onlara nasıl saygı duyacaktı? Aslında danışanım ailesine gerçekten saygı duymuyor, duyarmış gibi yapıyordu. Onlara saygı duymuyordu. Çünkü tanım gereği insan ortodoks değilse ortodoksluğa saygı duymaz. Ortodoksluğa göre kişi tesadüfen ortodoks değilse ne yaptığı değil kim olduğu önemlidir. Burada ortodoks anlayışla yetiştirilmesinin yarattığı bir sorun yatar. Kişi ortodoksluğun gündemini izlemiyorsa hiçbir gündemi izleyemez. Elbette gizli ve görünmez bir yeraltım gündemi yoksa. Erkeklerde ortodoksluğun baskısı saldırganlık meselesini merkeze yerleştirir. Otoriteyle çarpışıp dövüşme oyununu açıkça oynamayan bir erkek çocuk ne yapar? İş yerinde kötü bir performans değerlendirmesi raporu alan bir adam, yöneticinin masasına aşırı öfkeli, hoşnutsuz bir çalışanla ilgili bir makalenin kopyasını bırakmıştı. Yönetici elbette ondan şüphelenmiş ama hiçbir şey kanıtlayamamıştı. Rastgele yapılan bir idrar tahlilinde kokain kullandığı ortaya çıkan genç, bir banka yöneticisi, birbirini izleyen birçok uyuşturucu testinde arkadaşın idrarını kullanarak sistemi alt etmişti. Her testten önce idrarın yeni olduğunu doğrulamak üzere konmuş, termometreyi yanıltmak için arkadaşın idrarını mikrodalga fırında ısıtıyordu. Saldırganlık yerine kandırmaya sınır ihlal eden diğer birçok erkek gibi bu erkekler de erken yaşlarında şu ya da bu ortodoks otoritenin kapsamlı ama kasıtsız bir yıkıcı savaş sanatı eğitimi almışlardır. Bizim kültürümüzde onlara eğiten ortodoksluk dini olmadan çok psikolojiktir ve militarist bir baba, aşırı duyarlı bir anne, cinsel olarak istismarcı bir büyük baba ya da fiziksel olarak istismarcı bir ağabey gibi biçimlere bürünür. Ortodoksluğun bu kadar açık olmayan ama bir o kadar ölümcül olan bir biçimi de psikanalist Christopher Bolas'ın tarifiyle normal, mantıklı ve nesnel olmayı her şeyin üzerinde tutan normatik anne babalardır. Bu tür ortodoksluğu teşhis etmek özellikle güçtür. Çünkü doğası gereği kendini aşırı olmayan davranışlarıyla yüceltmeye vakfetmiştir. Bu ortamlar aslında birbirinden epey farklı olmakla birlikte gelişmekte olan çocuk açısından hiç değişmeyen tek bir ana psikolojik bileşeni paylaşırlar. Çocuk o kadar çok dışsal baskıya maruz kalmıştır ki suyun üzerine çıkamaz. Sadece batabilir. Bu kadar çok ezici uyaranın hücumuna uğradığı için de ancak tepkisel olabilir. Beklenen güçlüklerle baş etmek için asla önceden harekete geçemez. Kendisine dönük görünmez bir yıkıcılığı olan erkeğin gelişimini kavramsallaştırmanın bir başka yolu da onun narsist bir çevrenin ürünü olarak göstermektedir. Çevre ne kadar burnu büyük, parlak ve dayatıcıysa çocuğun parlama alanında o kadar daralır. Bu durumda çelişkili bir biçimde görünmek veya fark edilmek için tamamen ortadan kaybolmaya çalışır. Erken yaşlarda oldukça karışık bir ev hayatı olan bir danışanım, çocukken elbette bulunmak üzere sürekli evden kaçtığını ve kaybolduğunu anlatmıştı. Bir başka danışanım, mesleki dilde konuşursak bir yetişkin olarak sürekli kayboluyordu. Pek çok yeteneği olan bu adam daha ilginç ya da daha iyi bir şey bulacağı için değil, ümitsizce görünmeyi ve kabul edilmeyi istediği ama hiçbirisinde fiyaka yapamadığı için sürekli olarak iş, hatta meslek değiştiriyordu. Tabii ki hiçbir işte başarı elde edecek kadar kalmıyordu. Bu kaybolmalar bana hep Thomas Berard'ın Bitik Adam'ın adlı kitabının kahramanını hatırlatır. Yazar olan roman kahramanı metinde o kadar çok düzeltme yapar, o kadar çok şey istiler ki sonunda metinden geriye sadece başlık kalır. Ve bu başlık tahmin edebileceğiniz gibi bitik adamdır.